Ayrım 59.
3. W.C. Jevons, The Theory of Political Economy, New York, 1957, sayfa 43-46. Bundan böyle Jevons'a bütün atıflar bu eserin bu baskısınadır. 4. J. Menger, Principles of Economics, İngilizce çeviri Dingwall ve Hoselitz, New York, 1950, sayfa 58. Menger'e bütün atıflar bundan böyle bu eserin bu baskısınadır. 5. Edgeworth, toplanabilir fayda fonksiyonundan genelleştirilmiş fayda fonksiyonuna geçtiği halde, toplanabilir fayda fonksiyonu neoklasiklerin çoğunca kabul edildi. A. Marshall dahi, Giffen paradoksu, tüketici artığı ile ilgili düzeltme dışında bu fonksiyona bağlı kaldı. G. Stigler, AGE, sayfa 98-99, 106-108. 6. Jevons, bilimsel ilerlemenin ölçmeyi sağlayacağını kabul etmiş, Walras ölçülemese de ölçülebildiğini varsaymıştır. 7. L. Walras, Elements of Pure Economics, İngilizce çeviri W. Jaffe, London, 1954. Walras'a bundan böyle bütün atıflar bu kitabın belirtilen baskısınadır. Bu açıklamadan Walras'ın her malın talebini, nakdi gelir ve diğer fiyatlar, zevkler veriyken, sadece o malın fiyatının fonksiyonu saydığı sonucu çıkarılmamalıdır. Genel denge analizinde nakdi gelir ve zevkler veriyken, bir malın talebi, o malın fiyatı ve diğer bütün fiyatların fonksiyonudur. 8. Jevons, AGE, sayfa 168. 9. A. Marshall, bu teorinin ancak arz veriyken talebi açıkladığını söyler. Oysa Jevons'da ve Avusturyalılarda bir arz analizi de vardır. Nitekim Schumpeter, A. Marshall'ın bu eleştirisini haksız sayar. History, AGE, sayfa 923. 10. Jevons, üretim maliyeti arzı, arzda nihai fayda derecesini belirler. AGE, sayfa 21 diyordu. Daha sonra Marshall'ın izlediği kısmi denge analizinde üretim maliyeti ve talep fonksiyonuna bağlı fiyat teşekkülü teorisi kurmak yolundaydı. Fakat bunu tam başaramadı. Jevons, marjinal faydaya nihai fayda derecesi demekteydi. Jevons'ı bu kavrama iten dürtü, Mill'e göre tabii kaynakların tükenmesi kuşkusuyla işçi sınıfı hareketlerinden olan korkusudur. İktisattaki temel sorunu bu nedenle kıt kaynakların optimal dağılımı olarak göstermiştir. R. Meek, The Marginal Revolution and Its Aftermath, A Critic of Economic Theory, Editör E. G. Hunt and J. G. Schwartz, Penguin Modern Economics Readings, 1977, sayfa 88. 11. Walras, AGE, özellikle Lessons, 8'den 14'e. 12. Walras, AGE, sayfa 244. 13. Walras'ın kendi açıklamalarındaki semboller çok girift ve kalabalık, İngilizce çeviride Jaffe'nin tamamlayıcı notlarına rağmen sistemi kolay anlaşılamıyor olduğu için, metindeki açıklama G. Stigler, The Theory of Price, New York, 1956, sayfa 290-95'ten alınmıştır. Sembol birliği de sağlanmıştır. 14. Walras, Elements'in dördüncü baskısında değişir katsayılı üretim fonksiyonu kullanmış, marjinal verime göre bölüşüm teorisine varabilmiştir. 15. Bu açıklamada girdi miktarı veri, yani arz elastikiyetsiz sayıldığı için bilinmeyen ve denklem sayısı 2n artı m eksi 1'dir. Eğer girdi fiyatları arzı belirliyorsa bunu açıklayacak m sayıda denklem takımı ilave edilir ve 2n artı 2m eksi 1 sayıda bilinmeyen ve denkleme ulaşılır. 16. J.B. Balderston, General Economic Equilibrium, Economic Activity Analysis, Editör O. Morgenstern, New York, 1954, sayfa 15 vd. Doğrusal denklemler sisteminde bilinmeyen sayısının denklem sayısına eşit olması çözümün tek olması için yeterli şart değildir. Eğer bilinmeyenlerin veya sabit sayıların denklemlerde aldığı değerler birbiriyle bağdaşmıyorsa, yani orijinal denklem takımı tutarsızsa, sistemin hiçbir çözümü yoktur. Eğer denklemlerden biri diğerinden bağımsız değilse, örneğin birinci x'lerin katsayılarıyla sabit sayının değeri diğer denklemdekinin belirli bir katına eşitse, sistemin sonsuz çözümü vardır. 17. J. R. Hicks, Leon Walras, Econometrica, Cilt 2, 1934. Ayrıca bir piyasada dengeye erişilinceye dek süren dengesizliğin diğer piyasalara etkisi belli değildir. 18. J. R. Hicks, Walras sisteminin kısırlığını, genel denge sisteminin değişme kanunlarını incelemesine, zevkler ve kaynak miktarları değiştiğinde ne olacağını açıklamamasına bağlar. Value and Capital, Oxford Clarendon Press, 1939, sayfa 60-61. Hicks bu değişmeyi kendi genel denge sisteminde inceler. Walras sistemine bilimsel yönden o kadar çok eleştiri yapılmıştır ki, bunların tümünü aktarmak olanaksızdır. Paranın miktar teorisiyle Walras sisteminin bağdaşmazlığı için, bakınız W.J. Baumol, Economic Theory and Operations Analysis, 2. baskı, New Jersey, 1965, sayfa 342-46. 19. Bu bölümdeki açıklama ve atıflar Walras AGE Lesson 22'den alınmıştır. Walras gelir bölüşümü sorununu salt üretim kaynaklarının fiyatları çerçevesinde düşünmemiştir. Sosyal ekonomi dediği bu sorunda mülkiyet ve vergilerin etkisini de görmüştür. Ancak bu eserini tamamlayamamıştır. T.W. Hutchison, AGE, sayfa 32. 20. G. Myrdal, AGE, sayfa 81. 21. J. Robinson, AGE, sayfa 48. 22. G. Myrdal, AGE, sayfa 93. 23. Bundan böyle A. Marshall'la yapılacak bütün atıflar, diğer bir kaynak belirtilmedikçe şu eserin şu baskısınadır. Principles of Economics, An Introductory Volume, 8. baskı, Macmillan, London, 1938. 24. Toplanabilir fayda fonksiyonu, Marshall'ın teorik çatısına hakim, dolayısıyla eğimi menfi talep eğrisini evrensel kabul ediyor olsa da, Giffen paradoksunda genelleştirilmiş fayda fonksiyonunu kabul etmiş ve eğimi menfi talep eğrilerinin evrenselliğini reddetmiştir. G. Stigler, Essays, AGE, sayfa 106-107. 25. Marshallgil analizde tüketicinin akılcı yönetimini varsaysa da, Marshall, davranışların büyük ölçüde alışkanlıkla yönetildiğinin farkındadır. Bakınız AGE sayfa 20. 26. Bakınız AGE kitap 3 bahis 1-4. 27. Marshall'ın bu varsayımlara dayanarak çizdiği talep eğrisi önemli yöntem tartışmalarına yol açmıştır. Bakınız A. Friedman, The Marshallian Demand Curve, Journal of Political Economy, Aralık 1949, G. Stigler, Essays, AGE, sayfa 139-144. 28. Kanımızca tüketici artığının bu amaçla geliştirilen bir ilke olduğunu unutup sayısal faydaya dayanıyor ve benzeri gibi nedenlerle reddetmek Marshall'a büyük haksızlıktır. Bu kavramın çürütülmesi için bakınız F. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, 1921, 1948 Boston, sayfa 69 ve D. Tüketici artığı kavramının sırasal faydaya dayanarak yeniden canlandırılması için bakınız J. R. Hicks, Rehabilitation of Consumers Surplus, Review of Economic Studies, Şubat 1941. Fakat Marshall, faydanın Jevons Menger gibi marjinalistlerden farklı olarak doğrudan doğruya ölçülebilir olduğunu kabul etmemiş, dolaylı yoldan gözlenen olgularla ölçülebileceğini savunmuştur. tüketici artığını faydanın dolaylı yoldan ölçülmesi için düşünmüştür. Bundan böyle faydanın ölçülebilirliği, yani sayısal fayda veya kardinal fayda konu edildiği zaman her iki anlamda ölçülebilir fayda kastedilecektir. Meek, Marshall'ın değer teorisini geliştirmekteki temel amacının Avusturya okulu ve Jevons'ın aşırılıklarını düzeltmek olduğunu, fakat Ricardo'nun pek yüzeysel bir yorumuna dayandığını belirtir. AGE sayfa 93. 29-30, bu konular için bakınız bahis 25 paragraf 1. 31. Fakat Ricardo'nun emek değer teorisinde emek ve kapitalin sabit oranlarda birleşiyor olduğu varsayımı, Marshall'da yerini değişir katsayılı üretim fonksiyonuna, tabii fiyat da yerini normal fiyat deyimine bırakır. 32. Bu iki nokta bütün neoklasik değer teorisine hakimdir. 33. Marshall'da ne azalan getiri kanunu ne de ölçeğe getiri kanunları çok kesin ifade edilmiştir. Bunu kesin biçimde ilk defa Edgeworth açıklamıştır. 34. Dıştan yararların bu amaçla tahlilinin günümüzdeki devamı için bakınız M. Friedman, Notes on Lectures in Price Theory, The University of Chicago, 1951, cilt 1, sayfa 90-97. 35. Marshall, AGE, sayfa 140. Marshall, üretim girdileri arasında toplam ürünün bölüşümünde marjinal verim teorisine çok yaklaşır. Aslında Marshall'da mal ve hizmetlerle üretim girdilerinin fiyatı ve paranın değeri arz ve talebe göre belirlenir. 36. A. Marshall, AGE, sayfa 812. 37. Marshall uzun dönemde tekil firmaların değil sanayinin arz eğrisiyle uğraşmıştır. Tekil firmaların maliyet ve arz eğrileri Marshall-Gill analizin genişletilmesiyle J. Weiner tarafından bakınız Cost Curves and Supply Curves Readings in Price Theory Editör K. E. Boulding, G. Stickler Homewood, Illinois 1952'de iktibas edilmiştir. İncelenmiştir. 38. Artan sabit ve azalan maliyetle çalışan sanayi ayırımının eleştirisi, pek eğlenceli bir dille Clapham tarafından boş kutular diye yapılmaktadır. Bakınız J.H. Clapham, Of Empty Economic Boxes, Readings in Price Theory, AGE'de iktibas edilmiştir. 39. Marshall'da tekelin kar maksimumlaşması tahlili Kurnow'dan farklıdır. Fakat ikisinin aynı anlama geldiği daha sonra J. Robinson tarafından açıklanmıştır. Kurnow, toplam maliyet ve toplam hasılat fonksiyonlarının birinci türevinin yani marjinal maliyet ve marjinal hasılat eşitlendiği, Marshall ise toplam safi hasılatın yani toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farkın maksimum olduğu noktada kârın maksimumlaşacağını söyler. 40. A. Marshall'a yöneltilen eleştirilere kısım 3 bahis 25'te değinilecektir. Marshall, gelir bölüşümünün maksimum refahı belirleyen bir etken olduğu görüşünü, özel girişimi teşvik ve yatırım için gerekli tasarrufları yaratmak gerekçesiyle değiştirmiştir. Gençliğinde benimsediği eşitlik ve maksimum refah ilkesini, ileriki yıllarda milli gelir artışını özendirme savıyla terk etmiştir. 41. F.Y. Edgeworth, Mathematical Psychics, London, 1881, sayfa 20. 42. Edgeworth'ün kayıtsızlık eğrileri, bugün ders kitaplarına girenlerden farklıdır. X eksenine, büyük X1 ve büyük X2 malı gösterirse, bireyin elde ettiği büyük X1 miktarını Y eksenine de elden çıkardığı büyük X2 miktarını koyduğu için kayıtsızlık eğrilerinin eğimi pozitiftir. Çünkü büyük X2'nin daha fazla bir miktarının elden çıkarılmasını telafi için daha fazla büyük X1 miktarı gerekir. Fiyat doğrusu da orijinden başlar. 43. Pareto'nun gelir bölüşümü kanunu bahis 25'te not 4'te tekrar ele alınmıştır. Bu kanun hem kurda hem manuelde açıklanmıştır. Bakınız Manuel d'Économie Politique, Fransızca çeviri A. Bonnet, Paris 1927 sayfa 384-393. Pareto'ya atıflarımız bundan böyle ayrı kaynak belirtilmedikçe Manuel'e ve bu baskıyadır. 44. Manuel AGE sayfa 392-93. 45. Seligman AGE sayfa 396. 46. Manuel AGE bahis 3. 47. Pareto'nun toplum biliminde bu çelişme, sınıf mücadelesinin Marksist olmayan anlamıyla yer alır. Yeni ve iktidar arayan seçkinlerin eski gücünü yitirmiş seçkinlerle mücadelesini, Marx'ın burjuva ve proleter arasındaki sınıf mücadelesi yerine koyar. 48. Pareto'nun bu tanımlaması, yeni refah teorisi başlığıyla iktisat yayınlarında bir akımın doğmasına öncülük etmiştir. Akımın başlıca özelliği maksimum refahı gelir bölüşümünden bağımsız tanımıdır. 49. Marjinal şartların matematiksel açıklaması için bakınız Manuel Ek. Bu şartların daha kesin tarifi sonra Hicks, Lerner, Lang tarafından yapılmıştır. 50. Manuel AGE sayfa 362-64. Nedeni kolektivist toplumun sabit masrafları genel vergilerle karşılayabilmesi, dolayısıyla malları değişken maliyet fiyatına satabilmesidir. Bu halde değişken masrafları gösteren mal dönüşüm eğrileri üzerinde kolektivist toplumun bulunması, serbest rekabet ekonomisine nazaran daha olasıdır der. 51. Rus kökenli İtalyan iktisatçısı E. Slutsky, Sulla Teoria del Bilancio del Consumatore, Giornale degli Economisti, Temmuz 1915'te bunun esaslarını ortaya koymuştu. R.G.D. Allen ile Hicks bundan habersiz olarak aynı gelişmeyi sağladı. 52. J.R. Hicks, Value and Capital, Oxford Clarendon Press, 1939. Bundan böyle Hicks'e atıflar ayrı bir kaynak belirtilmedikçe bu eserin bu baskısındadır. 53. Yani eğer bir kişi A ile B ve B ile C arasında kayıtsızsa, A ve C arasında da kayıtsız olmalıdır. 54-55 Hicks AGE sayfa 14, sayfa 17. 56. Lang ve Lerner'la beraber Hicks'in de tanımlanmasına katkı yaptığı Pareto marjinal şartları, mübadelede ve üretimde dıştan yarar ve kayıplar olmadığı, ulaştırma ve pazarlama masrafları bulunmadığı hallerde, statik tam rekabet şartlarının bunu gerçekleştirebileceğini gösterir. Çünkü tüketiciler ve üreticilerin karşılaştıkları fiyatlar tektir. Öyleyse bütün tüketiciler için, İki mal arasındaki marjinal ikame haddi fiyatlarının oranına, dolayısıyla birbirine, bütün üreticiler için mal dönüşüm oranları fiyatların oranına, dolayısıyla birbirine, nihayet iki malın tüketimindeki marjinal ikame haddi üretimde bu iki mal arasındaki mal dönüşüm oranına eşitlenir. J. de V. Graf, serbest rekabetçi kapitalizmde optimal kaynak dağılımının gerektirdiği 17 varsayım saptamaktadır. Theoretical Welfare Economics, Cambridge University Press, 1957. 57. Hicks AGE, sayfa 99-109. Daha geniş açıklama için bakınız kısım 3, bahis 25. 58. Bu konuda bakınız kısım 3, bahis 25. 59. D. Robertson, Utility and All That, Economic Journal, Aralık 1954. 60. Lionel Robbins, tercihler sistemi ile uğraşmanın hiçbir işe yaramadığını, Hiçbir politikacı izlediği politikayı, hiçbir yönetici programını tercihler sisteminin gösterilmesinde veya tercihlerdeki kayıtsızlığın tarifinde bir düzeltmeye göre değiştirecek değildir diyerek belirtir. Seligman, AGE sayfa 410'dan iktibas edilmiştir. 61. G. Cassell, The Theory of Social Economy, New York, 1934, sayfa 80. 62. R. T. Norris, The Theory of Consumers' Demand, New Haven, 1941, sayfa 146. 63. Pareto'nun yeni refah teorisinin derli toplu bir eleştirisi için bakınız, E. M. D. Little, A Critic of Welfare Economics, Oxford Clarendon Press, 1957. 64. Optimal gelir bölüşümü için kıstas bulunmadıkça Pareto optimumunda maksimum refah noktaları sonsuzdur. 65. P. A. Samuelson, Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press, 1948, bahis 5 ve Consumption Theory in Terms of Revealed Preference, Ekonomika, Kasım 1948. 66. J. Robinson, AGE, sayfa 50. 67. A. Bergson, A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics, Quarterly Journal of Economics, Şubat 1938. 68. The Theory of Games and Economic Behavior, Princeton Press, 1953, sayfa 20. 69. Marjinal analize bir eleştiriyle beraber klasik değer ve bölüşüm teorisini yeniden canlandıran P. Sraffa'dır. Bakınız bahis 20, paragraf 5. Ancak daha önce Tugan Baranowski ile Schumpeter arasında bu konuda bir tartışma olmuştur. 70. K. J. Arrow, Social Choice and Individual Values, Wiley, 1963. 20. Neoklasik Bölüşüm Teorisi. 1. J. B. Clark, The Distribution of Wealth, New York, Macmillan, 1956, sayfa 3. Clark'a bütün atıflar ayrı bir kaynak belirtilmedikçe bu eserin bu baskısındadır. 2. Menger, AGE, sayfa 165. 3. J. B. Clark, AGE, sayfa 404. 4. Clark, Philosophy of Wealth'de toplumsal reformcu hüviyetinde gözüktüğü halde, daha sonra yazdığı Distribution of Wealth'de var olan düzenin savunucusu olmuştur. Marshall, Clark ve diğer birçok iktisatçının gençliğinde toplumsal reformcu, yaşlılığında var olan düzenin savunucusu olması, bu konuda da bir tabii kanun var mı diye insanı şüpheye düşürmektedir.